Ayrım 33.
Sayfa 327. Nasıl olur, efendisi mi olacakmış yurdumuzun bu yabancı lejyonlar? Ne diyormuş, paralı askerler mi duracakmış bizim mağrur savaşçıların karşısında? Aman Tanrım, boynumuzu yakalamış, zincirden farksız eller boyunduruğa vurmuşlar. Soysuzlaşmış despot beyinler çıka çıka bizim bahtımıza çıkmış. Haydi yurttaşlar, sıklaştırın safları, silahları kapın. Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın. Marx'ı bundan böyle yıllarca dost bildiği biriyle ikili mücadele bekliyordu. Georg Herweg, Marx'ın kendisi için cömertçe açtığı beyin ve yürek hazinesinden defalarca yararlanmıştı. Özgüvenini sıklıkla ve kolayca yitiren şair, Karl'ın sarsılmaz, istikrarlı iradesine defalarca yaslanmıştı. Sinirli ve dengesizdi Herweg ve akılsızca davranmaya hazırdı. İradesi bazen bir yelken gibi kabarıyor, bazen de bir balon gibi sönüyordu. Belçika'dan gelen Marx kısa bir süre sonra Alman mültecilerin toplantısına davet edildi. Herweg ve Bornstedt, Almanya'ya gönderilecek silahlı özgür lejyonun oluşturulmasıyla ilgili tasarılarını burada bildireceklerdi. Bornstedt şüpheli bir kişi diye düşünüyordu Marx toplantıya gitmeye hazırlanırken. Ondan her tür alçaklık beklenir ama Georg... Karl kibritini çıkarmak için durdu ve purosunu yaktı. Kendisini kötü hissediyor, canı sıkılıyordu. Toplantıdan önce şairle bir kez daha baş başa konuşarak onu ikna etmeye çalışmıştı. Ama Herweg Marx'ı kıskançlıkla suçlayarak kırmıştı. Çocukluğundan beri herkesin kendisini kadınsı ve zayıf olmakla eleştirdiği Georg, cesaretiyle övünüyor, askeri bir şöhret elde etmeyi umuyordu. Toplantı günü Paris'e Almanya'dan heyecan verici haberler geldi. Münih'te işçiler ayaklanmıştı. Gösterişli sarayların, görkemli heykellerin kenti, bu Alman Floransa'sında isyancılara çok sayıda üniversiteli, ressam ve heykeltıraş da katılmıştı. Nassau sokaklarında devrimci çatışmalar oluyordu. Risksiz ortamlarda aslan kesilen ama tehlikeli bir durumda pısan Kral 4. Friedrich Wilhelm saat başı fikrini değiştiriyordu. Prusya başkentinde kargaşa hakimdi. Hükümet halk ayaklanması karşısında geri adım atarak basın özgürlüğünü ve ulusal muhafız bölüklerine toplanma özgürlüğünü tanımıştı. Engels, Marx'a gönderdiği coşkulu mektubunda şöyle yazıyordu. Varsın Friedrich Wilhelm ayak diremeye devam etsin. O zaman dava kazanılmış sayılacak ve birkaç ay sonra bizim bir Alman devrimimiz olacak diyerek devam ediyordu. Varsın sadece feodal bağlarına sağlam tutunsun. Ama hiçbir şeytan bu dengesizin nasıl davranacağını kestiremez. Karl toplantı salonuna girdiğinde Bornstedt kiliseden getirilen tahta kürsüden konuşmaya başlamıştı. Siyah montu, boynunu saran uzun, beyaz, sert yakası, zayıf vücudu ve sanki bol miktarda toz serpilmiş gibi duran yüzüyle protestan papazlarını anımsatıyordu. Boşuna yükseltmeye çalıştığı sesi yılan tıslamasına benziyordu. Geçici Fransız hükümeti diyordu Karl'ın salona girdiği sırada, Almanya'da cumhuriyeti kurma planımızı desteklemekle kalmıyor, özgür lejyona silah, cephane desteği dışında para ve bina da veriyor. Misafirperver Fransa'nın sınırlarını terk edinceye dek her lejyoncuya günde 50 santim ödenecek. Bu mükemmel bir gelişmedir. Alman despotizmini yok etmemiz önünde hiçbir engel yoktur. Karl'ın kızgınlığı artıyordu. Demek bu korkunç, anlamsız saçmalık gerçekleşmek üzereydi. Herweg'in ateşli ama tutarsız konuşmasından sonra Marx kürsüye doğru yürürken öfkesini zapt etmeye çalıştı. Her şeye rağmen sinirlerine hakim olmalı, kürsüde sükunetini korumalıydı. Yoksa dinleyicileri ikna edemezdi. Karl kürsüye geldiğinde kendinden emin bir edayla bir an durdu. Karşısında oturan Bornstedt ve Herweg'e küçümseyerek baktı. Şair dar omuzlarını kıstı. yüzüklerle dolu narin eliyle sinirli sinirli saçlarını düzeltti. Yanakları kıpkırmızı kesilmişti. Yüzünde yaptığı yaramazlıktan dolayı ürken bir çocuğun ifadesi belirmişti. Hızla arkasına yaslandı ve kışkırtıcı bir pozisyon aldı. "Ne yani? Kısa bir süre sonra tarih benim haklı olduğumu gösterecektir," diye bağırmak istiyordu. Karl bütün bunları fark etti, eski dostunu umursamadığını hissederek rahatladı. Kalbinde artık Georg Herweg için bir yer yoktu. Bornstedt, ördek burnunun üzerine kondurduğu büyük gözlüklerle şehla gözlerini gizlemişti. Şu anda salonda bulunan yüzlerce Alman devrimcinin yazgısı Karl'ı endişelendiriyor, onları tehlikeden haberdar etmek istiyordu. Karl Bornstedt ve Herweg'in tahrikini bir meydan okuma olarak görüp kabul etti ve mücadeleye girişti. Mantığın ve sevgi dolu bir kalbin gürleyen sesi salonu kaplamıştı. Karl anlamsız bir tehlikeye atılmaları için devrimci yurttaşlarının kafalarının karıştırılmasına izin vermeyi kabul etmediğinden bir değerli dostunu daha kaybetmişti. Herweg'le çok günler geçirmiş, karısı Jenny ile birlikte birçok kez gittikleri şairin evinde, kendi evlerindeymiş gibi rahat etmişlerdi. Herweg'in şiirlerinde, düşünce ve davranışlarında Marx'tan esinler vardı. Ama Karl için devrimci mücadelenin ihtiyaçları belirleyiciydi. Herweg isteyerek ya da istemeyerek davaya zarar veriyor, ihanet ediyordu. Böylece dostlukları düşmanlığa dönüştü. Bornstedt ve Herweg, Fransa'dan Almanya'ya devrim ihraç etmeyi öneriyorlar. "Devrim parfümeri malzemesi değildir, lüks tüketim eşyaları da değildir," diyordu Marx kızgın bir ses tonuyla. Marx, geçici Fransız hükümetinin, özellikle Lamartin gibi bakanlarının, binlerce Alman işçi ve zanaatkardan kurtulmayı neden bu kadar çok istediğini de açıkladı. Fransa'da korkunç bir işsizlik vardı. Rakip emekçilerden ve bununla birlikte cesur ve deneyimli devrimcilerden kurtulmak, Paris'teki birçok burjuvanın hayaliydi. Ama bunun fiyatı 50 santim değildi. "Ama bu kadar da değil," diye devam etti Marx. "En yiğit devrimcilerden bile oluşsa bir lejyon, 30 küsur krallık ve prensliğin ordusuna karşı ne ifade edebilir? Kahramanlık ve ölüm, basit bir devrim oyunu en iyi insanlarımızın yaşamına mal olacak. Birilerinin entrikalarına," Karl bakışlarıyla Bornstedt'i yakaladı, "ve diğerlerinin bencilliğine ve çocukça şöhret düşkünlüğüne," eliyle Herweg'i gösterdi, "yarayacak." Prusya ve Avusturya hükümetlerinin eski ajanı titrek elleriyle gözlüklerini siliyordu. "Ah, onu öldürebilsem," diye düşünüyordu Bornstedt. "Ondan nasıl da nefret ediyorum," diye fısıldıyordu Georg ve sandalyesinde kıpırdanıp duruyordu. "Çok kısa bir süre sonra devrim bütün Almanya'da gerçekleşecek. Buna hiç şüphe yok," diye sürdürdü Marx. "Kahve falına bakıyorsunuz, kehanette bulunuyorsunuz," diye çığlık attı Herweg. "Hayır, bu tarihsel olarak kaçınılmaz," diye yanıtladı Marx ciddi bir ifadeyle. Heyecanı çoktan yatışmıştı Karl'ın. Kısa bir süre önce Brüksel'deki İşçi Eğitim Derneği'nde ders verdiği sırada olduğu gibi, kendinden emin ve sükunetle, toplantıya katılanlara, ülkelerinin ekonomik ve politik yaşamında her gün olup bitenleri anlatıyordu basitçe. Bornstedt sessizlik içindeki topluluğu izliyordu dikkatle. Marx'ın sözleri, onun ve Herweg'in dinleyiciler üzerinde yaratmak istedikleri büyüyü bozmuştu. "Bunca emekle planladığım her şeyi Marx yok edecek," diye öfkelendi. Başını çevirmeden sadece gözlerini hareket ettirerek Herweg'e baktı ve şairin ağlamaklı olduğunu fark etti. "Bu şöhret düşkünü salak galiba af dilemek için hemen şimdi Marx'a koşacak. Zaman kaybetmemek gerekir." Büyük bir ustalıkla tasarlanan oyun bozulma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. "Alman kardeşler," diye bağırdı Bornstedt. Sözlerinin dinlenmediğini görünce protesto etmek için ellerini savurmaya başladı. Sakinliğiyle ünlenmiş bu adamın aniden patlaması salonda bulunanlar üzerinde etkisini gösterdi. Bir an düşüncelerinin doğruluğundan kuşkulanan ve vicdani bir rahatsızlık duyan Herveck de kendine geldi. Marx'ı dinlemeyin. Cesaret ve kahramanlık şimdiye kadar devrime hiçbir zarar getirmemiştir diye bağırdı şair yerinden fırlayarak, sonra da Marx'ın yanına gitti hızla. Bizi korkutmayı bıraksın da Alman Cumhuriyetçilerinin Özgür Lejyonu'na karşı kendisinin hangi alternatif sunduğunu söylesin diye devam etti Herveck, kopan gürültüyü boğmaya çalışarak. Bornstedt hızla salondan çıktı. Konuş Marx. Karl Marx'ı dinlememize engel olmayın diye sesler yükseldi her taraftan. Biz Almanya'ya dönmek zorundayız dedi Marx. Ama bunu sınırdan girer girmez saldırıya uğrayıp yok edilecek bir lejyonla değil, tek tek yapacağız. Ya imtiyazlar diye sordu biri çekingen bir sesle. İmtiyaz diye sürdürdü Marx, sesi hafiften alaycıydı. Geçici hükümet aynı nedenlerden dolayı yurduna tek başına dönenlere de yardım verecektir. Bu arada Bornstedt trompet vuruşları eşliğinde salona tekrar girdi. Göğsünü bir asker gibi kabartarak öne doğru uzattığı elinde siyah kırmızı sarı renkli bayrağı taşıyarak uygun adım kürsüye yürüdü. Sinirden titreyen Herveck yine bağırmaya başladı. Gönüllülere sesleniyorum. Yaşasın Alman Cumhuriyeti ve onu gerçekleştirecek olan Özgür Lejyon. Salonda herkes koltuklarında kıpırdamaya ve gürültü yapmaya başlamıştı. Biri hemen bir masa getirdi. Gönüllülerin kaydedilmesini teklif ediyordu. Gerçekten bu Bornstedt büyük bir alçak. Herveck de ondan aşağı değil diye düşündü Marx. Birkaç gün sonra Bornstedt Komünistler Birliği'nden atıldı. Heinrich Heine'nin kaderi çizilmişti. Doktorların kurtulma umudu yok dediği Heinrich Heine'ye ilerleyen felç tanısı konulmuştu. Hastalık sonuna doğru ilerlerken ölmekte olan şairin çektiği acıları azaltma imkanı kalmamıştı. Heine'nin arkadaşı tecrübeli doktor Rotri'ye göre can çekişmesi birkaç yıl daha sürebilirdi. Lamba ve parlak gün ışığı ya da devrimden sonra Paris'i yenileyen işçilerin ellerindeki rendelerin gıcırtısı, çekiç sesleri şaire keskin fiziksel acılar veriyordu. Ama her şeye rağmen sokakta çalınan trompetlerin, söylenen devrimci marşların ezgilerini duyduğunda, yanında kimse yoksa, son gücünü toplamaya çalışarak, duvarlara yaslanarak koltuktan koltuğa ulaşıyor, pencereye doğru sürünüyordu. Yarı yarıya körleşmiş gözleri, rengarenk bayrakları büyük bir istekle arıyor, titreyen elleriyle göstericileri selamlıyordu. Böyle bir zamanda her şeyin farkında olup tamamen güçsüz olmak, hayatım boyu şiirlerimde yücelttiğim devrime katılamamak tam bir felaket. Böyle sürünmektense ölmek daha iyi diye fısıldıyordu şair, gözyaşları zayıf yüzünü ıslatırken. Heinrich Heine'nin ekmeğini yaptığı eşsiz fedakarlık sayesinde kazanmaya başlamasının üzerinden yılda 4800 frank bir yıl geçmişti. Bunun için zengin ve kurnaz bir banker akrabanın isteği üzerine Heine yayınlanmamış 4 ciltlik anıları yok etmeyi kabul etmişti. El yazmalarını yok etme işini şairin kardeşi üstlendi. Heinrich Heine döşekten mezarına birkaç yıldır neredeyse hiç hareket etmeden üzerinde yattığı ve artık bıktığı somyasına bu adı vermişti. Yatmış, istemsiz olarak kapanan yarı felçli göz kapaklarının arasından bütün hayatının, ruhunun, düşüncelerinin, inişli çıkışlı tarihinin en değerli sayfalarının yanışını seyrediyordu. Hamburg bankerleri bundan böyle rahat uyuyacaktı. Bütün dünyaya onların pintiliğini, ikiyüzlülüğünü ve alçaklığını anlatan divit nihayet kırılmıştı. Anılar alevler arasında kayboluyordu. Ama Heinrich Heine'nin hareketsiz vücuduna yılmak bilmeyen cesur bir ruh kilitlenmişti. Berrak mantığı ise hiç bulanmıyordu. Zaman zaman Heine'nin evinin dik merdivenlerini yüksek şapkalı, yüzünü koyu renk bir tülle kapatan dolgun bir kadın tırmanırdı. Bu kadın, şairin yakın dostu, eserlerinde George Sand adını kullanan yazar Aurore Dudevant'dı. Heine, eski mobilyalarla dolu, kitaplarla tıklım tıklım ilaç kokusunun hiç eksilmediği evine bu kadın geldiğinde canlanıyordu. Mathilde Heine ise hafif meşrep bir kadındı. Kendi işleriyle ilgilenme fırsatı bulduğu için sevinerek Heine'yi konuğuyla baş başa bırakırdı. Bu kurnaz kadın hasta kocasından daha çok en sevdiği papağanı için endişeleniyor. Heinrich Heine'nin neden bu kadar saygı gördüğünü ise bir türlü anlayamıyordu. Kendisi için yazdığı hiçbir şeyi de okumamıştı. Mathilde bir bakkal ya da bir borsacıyla evlenmeyi tercih ederdi. Ama Heine'den başka kendisini kiliseye götürecek kimseyi bulamamıştı. Ona göre nikahlar aslında öbür dünyada kıyılıyordu. Yüzünün sağlıklı görünümü, iştahının yerinde olması, iyi uyuyabilmesi, yuvarlak hatları, gürleyen kahkahası, çevresindeki her şeyden ve kendisinden duyduğu memnuniyet, bu kadının ihanetlerini, bencilliğini ve alçaklığını görmezlikten gelmeyi tercih eden Heine'yi rahatlatıyordu. Heine henüz sağlıklıyken ve sanatsal yaratıcılığının doruğunda olduğu dönemde tanıdığı George Sand ile karşılaştığında sanki yeniden yaşamaya başlamıştı. Gücü tükenmiş felçli şair George Sand'ı gördüğünde sanki iyileşiyordu. Bir zamanlar bu ünlü kadınla aralarında dostluktan öte bir bağ kurulmuştu. Dick Pigal sokağından hızlı hızlı çıkarak Montmartre'ın eteklerindeki büyük bir bahçenin sonuna yerleştirilmiş, Aurore'un evine sanki daha dün yürümüş gibiydi. Paris arkasında çok uzaklarda bir yerde kalmış gibi görünüyordu. Kaldırımın eğri taşları arasında yeşil otlar bitmişti. Kuşlar ötüyor, küçük kilisenin çanları çalıyordu. Şairler ve ilginç cübbeleri ve şapkalarıyla ressamlar, kız arkadaşlarıyla birlikte bohem romanlarından fırlamış gibi sokakta dolaşıyorlardı. Heine, sanat çocuklarının tapınağı olan Montparnasse'ı seviyordu. Burada, büyük bulvarların şatafatlı hoş sokaklarının ve Saint-Germain kenar mahallesinin cafcaf ve kibiri yoktu. George Sand'ın evinde şair, yazarın oğlu Maurice, sarışın kızı Solange ve hizmetçiler tarafından neşeyle ve beklenen bir misafir gibi karşılanıyordu. Şalına sarılmış Chopin yerinden kalkıyor ve Heine'yi sevinçle selamlıyordu. George Sand'ın savaşlarda gösterdiği cesaret ve kadınlar konusundaki başarısıyla ün kazanmış atası, ordu komutanı Maurice, Gaskonyalı'nın büyük portresinin bulunduğu güzel misafir odasında sürekli olarak Balzac, Protestan papazı Lamennais, şair Mickiewicz, ünlü aktör Bocage, besteci Liszt'e rastlanırdı. Heine, George Sand'ın evine her gittiğinde manevi bir güç kazanır, sanatsal bir yaratıcılık coşkusuyla dolup taşardı. Ev sahibesinin koyu renk, hülyalı bakışlarının altında, arkadaşları, başarılı bir sözcük, parlak bir mecaz, zekice ifadeler bulmak için yarışırlar, görülmedik bir turnike başlardı. George Sand'ın da katıldığı bu mantık şölenine, Chopin de çoğunlukla ilk kez konuklarının önünde çaldığı ölümsüz prelüt ve mazurkalarıyla eşlik ediyordu. Bu dost toplantılarındaki ateşli tartışmalar pek çok sanatsal fikrin doğumuna yol açmaktaydı. Balzac coşkuyla Rusya ve İtalya'yı anlatıyor, Bocage Molière'in monologlarını okuyor, Lamennais Heine'nin şakalarına hiç alınmadan yumuşak bir sesle onu mantıklı olana bağlanmaya, Tanrı'ya ve yarattığı kişi özgürlüklerine inanmaya çağırıyordu. Mickiewicz, eşsiz Ölüler Günü şiirinden gözleri yaşararak bölümler okuyordu. Sıra Heine'ye geldiğinde şair belagat yeteneğini gösteriyor, yürekleri sıkıştıran bir duygusallıkla gönül okşayan şiirlerini okuyarak oradakileri etkiliyordu. Ve şimdi George Sand'ı karşısında gördüğünde Günden güne eriyen şair, tasasız mutlu geçmişine doğru uzandı. Yeniden doğmuş gibiydi. Heine'nin düşünceleri birbirleriyle yarışarak koşuyorlardı. Kah yıkıcı bir espri yeteneğiyle, kah yapıcı şakalarla dolu sözler kendiliğinden dökülüyordu. Gözlerindeki sönmüş fer yine canlanıyor, göz kapakları çelikten dökülmüş iki solgun yaprak gibi ağırlaşmaktan kurtuluyordu. Paris'in buğulu gözlü kadını George Sand, şairin her şakasına neşeli kahkahalarla yanıt veriyordu. Doğa ona iri esmer yüzünü güzelleştiren muhteşem bir gülümseme bahşetmişti. Heine ise onun her şeyine bayılıyordu. Omuzlarına dökülen laciverdiği siyah gür saçlarına, insanın gözlerine doğrudan bakan, korkusuz, aşkta, yaşamda ve ölümde ısrarla gerçeği arayan zeki ve anlamlı gözlerine. Yazar Heine'ye ortak dostlarından bahsediyordu. Balzac durmadan yazıyor diye konuşuyordu şefkatli güzel sesini kısarak. Onun için korkuyorum, sanırım çok hasta. O zaman Heine kuşkuyla başını sallıyordu. Yanılıyorsunuz Aurore. Daha yarım yüzyıl yaşayabilecek sağlıklı bir bünyesi var onun. Bakmayın bu yetenekli şişko çok sağlıklıdır. Ama Balzac çok hasta. Bal mumu gibi eriyor. Ama yine de gece gündüz çalışıyor. Yalnız onu aşırı yorgunluk kadar Bayan Hanska da mahvediyor. Bu Polonyalı kadın güzel olduğu kadar ruhsuz ve kötü niyetli aynı zamanda. Balzac'ın dehasının ve aşkının değerini bilmiyor. Onunla evlenmeyi düşünmüyor mu diye sordu bir seferinde Heine, George Sand'a, konu yine Hanska'dan açıldığında. Evet düşünüyor ama korkarım ki yakında dul kalacak. Sohbet ciddi bir kabul gören Merime, kitapları başarı kazanamayan Stendhal ve cesur şiirler yazan Hugo ile sürerken, birden koridordan gürleyen bir erkek sesi duyuldu. Gülümseyen, süslü Matilde'nin ardından hasta Heine'nin yattığı odaya Marx girdi. Karl kahverengi, pahalı ama mütevazi bir elbise giymiş, orta yaşlı, bu hemen tanıyamadığı kadını gördüğünde biraz çekindi. Kadının küçük ağzı, kemerli ve soylu burnu, cesur bakışları dikkatini hemen çekmişti. Odadakinin George Sand olduğunu anladığında içtenlikle ve nezaketle selamladı onu. ''Karl, sevgili dostum, seni gördüğüme ne çok sevindim.'' dedi Heine kalkmaya çalışarak. Ancak başını yastıktan güçlükle ayırabilmişti. George Sand ve Marx ona yardımcı oldular. Matilde, hastanın kamburlaşmış zayıf sırtına kocaman bir yastık koydu. Gördüğün gibi kadınlar hala beni el üstünde tutuyorlar diye şaka yapmaya çalıştı Heine. Karl şairin umutsuz durumunu Engels'den öğrenmişti. Yine de Heine'nin görünüşü karşısında sarsıldı. Birkaç yıl önce onu son gördüğünde şair nispeten canlıydı. Marx bu nazik vücudun bu kadar yıkılabileceğini tahmin etmemişti. Yüreğinde derin bir acıma duygusu uyandı. Yatağında yerleşmesi için şaire yardım ettikten sonra heyecanını bastırmak için pencereye doğru uzaklaştı. Karl, seni eşinle birlikte bekliyordum. Ona bir şeyler okumak istiyordum. İtiraf edeyim ki bu muhteşem kadının ince alaycılığından biraz korkuyorum. Zeka ile güzelliğin onunki gibi mükemmel uyumunu başka kimsede göremedim. Ne yazık ki doğa tıpkı eserinin taklit edilmesini istemeyen bir heykeltıraş gibi Jenny'yi yarattıktan hemen sonra onun türünün tek örneği olarak bırakıp kalıbını yok etmiş. Yine de bugün benim için gerçek bir bayram oldu. En iyi dostlarımdan ikisi yanımda. Sizinle olmak ne güzel. Ama bir kadın daha, ölüm, bana doğru geliyor. Duma okuyun diye ciddileşti George Sand. Onun kitapları sinirleri bütün ilaçlardan daha etkili bir şekilde tedavi ediyor. Bunu kendi deneyimlerimden biliyorum. Eğer etki göstermezlerse size iyi yürekli Lamune'yi getireceğim. O da bir ilaçtır. Oh hayır lütfen beni şu papazdan kurtarın. Doktor Marx'ın ateizmini tercih ederim. Bari en azından öbür dünyada şeytanlar beni korkutmaz.